Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, aziz dinleyenlerimiz, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve bizi dinleyen candan öte can dostlarımız. Aziz ve titiz ve dahi temiz, zaman zaman da sessiz ama bizler için her halükarda bahada eşsiz ve daim bizim nezdimizde, gönlümüzde mümeyyiz can dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Can dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında 2024'ün 20. programında amacı ve varlık sebebi çocuklarımızın yetkinliklerini artırmak olan Milli Eğitim Bakanlığımızın Yeni Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile ilgili duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Malumunuz olduğu üzere geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın insan modelini ve yetkin ve erdemli insanın hususiyetlerini sizlerle paylaşmıştım. Bu arada açıklanan bu modelle alakalı da temel eleştirilerimi sizlerle paylaşmıştım. Yine bir miktar devam edeceğim yeri geldiği yerde. İnsanın temel niteliklerini anlattığım bu 2024 konseptinde konumuz zaten geleceğin temel yetkinliklerine gelmişti. Bu anlamda gelecek neslimizin, kurratü ayun olan göz aydınlığı zürriyetimizin, çocuklarımızın ve dahi torunlarımızın nasıl yetiştirileceğinin beyan edildiği bu model tam da tevafukan bizim anlattığımız konu ve zamanla çakıştı. Hiçbir şey sebepsiz değil, her şeyde bir hayır vardır sırrınca. Biz de bu hayrı hayra tevil etmeye gayret edeceğiz inşallah. Geleceğin sahibi olacak, Türkiye'nin geleceğinde yaşayacak ve geleceğini yönetecek olan çocuklarımızın nasıl yetiştirileceğinin ilan edildiği bu model, bu açıdan hem konumuzla hem de yetkinlikler açısından bir gelecek yetkinlik modelinin kapsamı alanında. Geleceğin temel yetkinliklerinin kapsamı alanda, yani her halükarda bakmamız, değerlendirmemiz, incelememiz, yorumlamamız gereken bir model. Aziz dostlarım, müfredat eğitim camiasının menüsüdür. Hani restoranlarda gittiğimizde ne yemek yiyeceğiz diye şöyle sağa sola bir bakarız. Böyle kara kaplı, güzel ciltli bir menü tutuşturulur ya elimize. Hoş, şimdi dijital de oldu son günlerde, son dönemde. Bu açıdan hani müfredat eğitim camiasının menüsüdür. Nasıl ki menü yemeğin kendisi değilse, nasıl ki el lezzeti diye bir şey varsa, nasıl ki ustaların, şeflerin ve aşçıların bilimsel olarak parmak probi tüy dediğimiz bir el lezzeti var ise, eğitimde de müfredatta ne yazarsa yazsın, eğitimi kendi stil ve tarzı sebebiyle ya çekilmez ya da vazgeçilmez bir derse dönüştürecek olan eğitimin aşçıları ve şefleri olan öğretmenlerimiz gerçeği vardır can dostlarım. Bu açıdan eğitim meselesiyle ilgilenen herkesin Türkiye'nin eğitim ihtiyacı üzerine kafa yorması lazımdır. Çünkü bu bizim geleceğimizdir. Bu bizim ülkemizin geleceğidir. Göz aydınlığı dediğimiz çocuklarımızın gelecekle ilgili umutları azalmaktadır. Ülkeye olan itimatları azalmaktadır. İlk fırsatta yurt dışına kapağı atmaya çalışan, Türkiye'de kaldığında bile gayri resmi ekonomiye bir zarar ziyan anlamında söylüyorum, kayıt dışı yurt dışına iş yapan çalışanlar vardır. Ya da yurt dışında buraya iş yaparak Türkiye'nin parasını alan gayri resmi bir şekilde ekonomi kayıt dışı diyoruz ya, kayıt dışılığı artıran bir uygulama vardır. Bu açıdan kafa yormamız gerekir. Böyle bir gelecek planlamasının doğru ve etkili olması adına herhalde müfredattan değil, öncelikle sahadaki ihtiyaçtan başlamak gerekir diye düşünüyorum acizane. Sektör sektör analizlerin yapılması gerekir. Sektör sektör ihtiyaçlarımızın tespit edilmesi gerekir. Ve eğitimin de buna göre dizayn edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu açıdan acizane 25 yıldır canhıraş bir feryatla anlattığım, herkesin ilkokul okumasına, ortaokul okumasına, lise okumasına, üniversite tedrisatına geçmesine gerek yok. Böyle bir zorunluluğu onları mücbir kılarak dayatmamamız lazım. En azından bu zorunluluktan, şu anda bize dayatılan bu mecburiyetten, mücbir halden veliler ve öğrenciler nezdinde vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanayici ara eleman bulamıyor, esnaf çırak bulamıyor. Mükemmeliyeti sebebiyle gurur kaynağımız olan kadim değerlerimizden birisi olan Türkistan eserleri zanaatkar bulamıyor. Kündekari sanatçımız yok, tesipçimiz yok, hüsnü hat sanatçımız yok, katı sanatının üstadları yok. Nalcı, Nallıhan'da Nalcı Baba, kılıççı, kılıç üstadı, semerci, halı dokuyan insanımız. Yani Mimar Sinan'ın çırakları yok. Tarihi ve kültürel mirasımız olan el sanatlarımız yok oluyor. Çiftçi ve müstahsiller çalıştıracak mevsimlik işçi bulamıyor bu ülkede. Karadeniz'de çay bahçeleri yarı yarıya yaralıkçı dediğimiz toplayanın çayının yarısını aldığı bir modeli 3/2'likçiye döndürmüş. Hani çayım tarlada bahçede toplayanım yok, gel bari topla yeter ki topla 3/2'si senin olsun modeline dönmüş. Fındığı toplatacak işçi bulamadığı için fındık dalında kalıyor, elma dalında çürüyor, kiraz dalında kurtlanıyor. Gördüğüm Türkiye gerçeği bu. Çukurova pamuğunu toplatamıyor. Bir taraftan hani göçmen, mülteci, Arap kardeşlerimizle alakalı büyük bir kahır var, büyük bir zulüm var, büyük bir böyle onları def etme haşa telaşında. Bir taraftan hani onlar gittiğinde bütün bu işleri sanayide ara eleman olarak kim yapacak? Gündelik işçi kim olacak? Yani arabalarımızı kim yıkayacak mesela? Evlerimiz, ofislerimiz, gündelikçi temizliğe gelecek eleman bulamıyor. Ayla 100 bin liraya hayvancılarımız çoban bulamıyor. Ayla 50-60 bin liraya, 75 bin liraya köftecimiz, steakhouse'lar, et lokantaları, ızgaracı bulamıyor. Örnekleri yüzlerce, binlerce anlatabilirim, çoğaltabilirim. Sonuçta ara eleman bulunamıyor. Elektrikçi yok, kaynakçı yok, boyacı yok, tamirci yok, inşaat ustası yok, amele yok. Tamam da bu ülkenin bunca işini kim yapacak? Hani meşhur bir firmanın Orta Anadolu'daki bir fabrikasında bir Alman şirket fabrika müdürü dedi, hocam dedi, çok kaliteli bir kaynakçım, iki boyacım, iki tane elektrikçim vardı. Onu da işte Türkiye'nin gururu, medar iftarı bir şirket söyledi, ona kaptırdık dedi. Şu anda eleman yok dedi yani. Ve bu bölgede dedi, hani fabrikamız güzel tamam ama anneler babalar okulun peşinde, üniversitenin peşinde. Almanya'da böyle değil dedi bizim model. Her şeyden evvel hani bu ülkenin velilerinin, Allah'ın veli kullarının, öyle söyleyeyim en azından, bu sınav ve üniversite putuna tapmaktan vazgeçmesi gerekiyor aziz dostlarım. Herkes okul okuyamaz. Okuyamamalı, okumamalı zaten. Büyük bir ekonomik kayıp. Bunun için hani elimizde bir model de var. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Osmanlı ecdadımızın eğitim modelini uygulamamız gerekiyor. Asıl 4+4+4 onların modeli yani. Çocuklar kendi yetenek, kabiliyet ve istidatlar doğrultusunda bir mesleğe, bir sanata, orduya gidecekse orduya, tarıma gidecekse tarıma, denize açılacaksa denize, ormana gidecekse ormana yönlendirilmesi gerekiyor. Aziz dostlarım, çocuklar erken yaştan itibaren sevdikleri, sevecekleri, o iş için yaratıldıkları fıtratlarına uygun bir işe odaklandırılmalı. Yoksa 22 yıl, 25 yıl, 20 yıl benim çocuğum üniversite okuyacak diye okulu da, öğretmeni de, dershaneyi de, etüt merkezini de, özel ders hocalarını da zorladığımız, akranlarını fesada verdiğimiz, okulu mahvettiğimiz bir sistemde 25 milyon öğrenciyi anne baba eline bakar durumda tutmanın, atıl durumda üretmeden 25 yaşına kadar elinden hiçbir şey gelmez, hiçbir konudan anlamaz, hiçbir tecrübeye sahip olmaz bir konuda tutmanın bu ülkeye herhangi bir olumlu etkisi ve katkısı olacağını ben acizane düşünmüyorum. 25 yaş ya. 16 yıl yetiştiriyoruz biz bu çocukları. 20 yıl yetiştiriyoruz. Ondan sonra sanayiye başvuruyor. Diyoruz ki yok, tecrübe istiyoruz. Diyor ki ben okudum, nasıl tecrübe sahibi olayım? Mücbir de kılmamışız. Staj programlarını mücbir kılmamışız. Her yıl ne olur 3 ay kendi alanında staj yaptırsak, mecburi stajlar olsa bunlar, çalışarak gelseler, hem paralarını kazansalar, üretseler, bunları satsalar, inanılmaz modeller var, çok başarılı. Elhamdülillah, hani Türkiye'de de sıfır değiliz çok şükür. Meslek liselerinde, endüstri meslek liselerinde özellikle korona döneminde sadece maske yaparak öğrenciler hem kendi harçlıklarını çıkarttılar, hem okullarına bir para kazandılar, hem de Türkiye dünya devletlerine büyük bir itibar kazandı yani. Maske gönderdik insanların maske bulamadığı, kırıldığı bir dönemde. Elhamdülillah. Hani ne üretmişiz de elimizde kalmış aziz dostlarım yani. Yeter ki üreten bir sistem ortaya koyalım. Bu konuda acizane gelişmiş ülkelerin ara eleman yetiştirme modelleri incelenebilir diye düşünüyorum. Ama hani bir taraftan da incelemeye gerek yok ki. İhtiyaç analizi yapılması yeter olur ki zaten. Bizim ülkemizin de bir gerçeği var. Bir ülkenin kritik patriot sektör diyoruz buna. Vatansever sektörü vardır. Kritik sektördür bu. Yani savaş anında düşman kapıyı kapatsa, ambargo yapsa çökersin yani. Kıbrıs Barış Harekatı'nda NATO'nun, müttefiki olduğumuz sözde NATO'nun bizi nasıl yarı yolda bıraktığını biliyorsunuz. Hala 2024 Türkiye'sinde işte Alman Cumhurbaşkanı geldi, uçakla alakalı Cumhurbaşkanımız konuştu. Adam tamam falan da demedi yani. Bu nasıl müttefiklik, nasıl dostluk, nasıl stratejik ortaklık? Benim aklım almıyor yani. Amerika müttefikimiz değil mi? Kuzey Atlantik Asamblesi'nde üyeyiz değil mi? Biz NATO'da bunlarla beraberiz değil mi? Nasıl oluyor? En büyük ambargoyu Amerika'dan yiyoruz. Fransızlar başka türlü, İngilizler başka türlü, İtalyanlar başka türlü, İspanyollar başka türlü. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu demezler mi insana yani? Dolayısıyla onların eline mahkum olmamız gereken, olduğumuzda ülkenin mahvolacağı kritik pozisyonları, sektörleri ortaya koyarak bu ülkenin vazgeçilmez sektörleri. Hani konutlu, inşaatlı, turizmde bunlar durabilir ya. Çadırda yaşarız. Biz bu uygarlığı çadırda kurduk. 17 kıl çadırın çocuğuyuz biz. Şehidebani'nin kanatları altında Osman Gazi, Orhan Gazi, Ertuğrul Gazi. Hiç önemli değil. Büyük peygamberlerden daha mı nitelikli, kaliteli insanız yani? Gittiğinizde Şanlıurfa'da görüyorsunuz İbrahim peygamberin doğduğu mağarayı. Çok mu daha büyük bir insanız yani? Dubleks, tripleks dairelerde mi, villalarda mı doğacağız? Oralarda mı yaşayacağız yani? Olmasa da olur. Olsa iyi olur elbette. Allah Resulü'nün haşa yalan söyleyecek hali yok. Dünyada mümin için üç ferahlıktan birisi olarak gördüyse ferah bir evi, iyi bir bineği ve ahlaklı bir hatunu eş olarak amenna. Üç güzellik dünyanın ferahlığı. Tabii ki iyi olur. Ama yoksa düşmanla savaşıyorsak, ot yiyerek, hoşaf suyu içerek, kıtır ekmek ıslatıp onu yiyerek vatanı kurtarmadık mı Çanakkale'de? Bunlar durabilir yani. Konutlu, inşaatlı, turizmde. Lüks tüketimde bunlar petrol sektör değil ama sanayi duramaz, tarım duramaz, savunma sanayi duramaz, enerji hiç duramaz. Çünkü bunlar durursa hayat durur. Bütün bunlar vatansever, yani petrol dediğimiz vatansever sektörlerin başında gelir. Ama en başında piramidin tepesinde eğitim vardır. Ama maalesef bu ülke bunu bilinciyle hareket etmiyor. Ve eğitime biz veliler olarak, biz eğitim gönülleri olarak, biz öğrenciler olarak eğitime gereken önemi vermiyoruz can dostlarım. Eğitim en vatansever sektördür. Çünkü eğitim durursa hayat durur. Eğitim durursa ülke durur. Eğitim durursa nesil durur. Eğitim durursa gelecek çöp olur. Korona döneminde copy paste ile, kopyala yapıştır ile, internetten irtihaller yaparak, çalıntı kopyalar yaparak öğrencilerine soru hazırlayan üniversite hocalarını Allah'a havale ediyorum. ChatGPT'den, yapay zeka yazılımlarından soru üreterek öğrencilerini eğleyen, gönül eğleyen öğretmenlerimizden ve akademisyenlerden davalıyım. Razı değilim. Görüyorum, şahit olduğum vakaları dinliyorum, gidiyorum, konuşuyorum. Bunun çok büyük bir etkisi olacak Türkiye'ye. Türkiye'nin 3-4 yılı çöp oldu ama 10 yılda süreceği için bu hani bir eğitim modeli ya da dönemi diyeyim buna 4+4+4'ten 12 yılı çöp oldu ülkenin. Ama bunun etkisini sizler 10 sene sonra anlayacaksınız. 10 sene sonra burada boş boş sınıf geçen, boş boş mezun olan, boş boş diploma alanlar kapınızı çaldıklarında anlayacaksınız bunu. Diyecekler biz bunu görmedik, biz bunu işlemedik, biz bunu anlamadık. Hadi sıfırdan mı başlayacağız? Bu dönemin nasıl boş geçtiğinin verileri 10 yıl sonra gün yüzüne çıkacak. Hakikatlerin gün yüzüne çıkma gibi bir alışkanlığı var yani. O zaman bu dediklerimizi daha iyi anlayacağız ama geçen onca yıla ve ülkeye ve kaybolan bir nesle yazık değil mi Allah aşkına? Eğer eğitim en vatansever sektörse, vatansever olduğunu söyleyen eğitimcilerimizin, velilerin, ailelerin, uzmanların, yetkililerin öğretmen seçerken ilk 1000'den, ilk 5000'den, ilk 10000'den öğretmen seçmesi gerekmiyor mu sizce? Bir ülke elektrik, elektronik mühendislerine, doktorlara, inşaat mühendislerine, öğretmenlerine daha fazla değer verirse, ilk 1000'den, ilk 500'den öğrencileri bu alanlara alır da öğretmenlik boş kalırsa, 30000'de, 40000'de, 50000'de, 60000'de, 100000'de öğretmen alırsa bu ülkenin sonu ne olur sizce? Öğretmen her mesleğin müntesipleri ve uzmanlarının ana eğiticisidir. Hepsinin öğreticisi, eğiticisi öğretmendir. Hepsinin üstadıdır öğretmen. Bir ülkenin çapı dolayısıyla öğretmenlerinin çapı kadardır. Ne bir bilim eksik ne bir bilim fazla. Söylemek istediğim şey, biz marif modelinde, bu gururla açıklanan modelde öğrenciden önce, müfredattan önce öğretmeni ve ülkenin ihtiyacını konuşmalı değil miydik? Üç tarafı denizlerle ama dört tarafı düşmanlarla çevrili şu cennet vatanda savunma sanayi bir beka meselesi değil mi? Bu sektörün ihtiyaçlarını bilmeden müfredat tek başına ne yapsın? Biliyor muyuz? Ağır sanayi ile alakalı mesela çocuklarımıza söylüyor muyuz? Haddehane dediğimiz dökümhanelerde şöyle bir elemana ihtiyaç var. İhtiyaç var, ben biliyorum. Bizzat koçluğunu, danışmanlığı yaptığım sektörde çalışıyorum, görüyorum, konuşuyorum aziz dostlarım. İhtiyaç var. Ağır iş, zor iş, sıkıntılı iş, tehlikeli iş. Tamam da bu ülkenin en zor işlerini kim yapacak? Bereket zorlukta ki zaten. Gelişme zorlukta. Rahmet, nimet, külfet ve eziyetin içerisine gömülmüş. Kim yapacak o işleri? Madencilik zor olabilir, tarım zor olabilir, ormancılık zor olabilir, balıkçılık zor olabilir. Kim yapacak bu riskli işleri? Denizaltı kaynakçılığı diye bir şey var, biliyor musunuz? Petrol boru hattı, gaz boru hattının kaynakçılığı ile ilgili bir iş var. Altyapıyla alakalı bir pozisyon var, bir mevki var. Ve inanın, hani çok özür diliyorum, yani kelime olarak çok kullandığım bir şey değil. Amele dediğim, hani gündelikçi bir işte çalışan çok vasıfsız eleman gibi geliyor ama bu tarz bir vasfı varsa, mesela su altında kaynak yapabiliyorsa, inanın bir üniversite profesöründen çok daha fazla para kazanıyor. Üniversite mezunundan demiyorum, profesöründen. Şimdi ne yapalım? Böyle bir ihtiyaç var. İlla yine 20 yıl, 25 yıl okutalım bunları, illa üniversite mezunu mu olsun? Ya 20 yıl yetiştiriyoruz, 16 yıl eğitim veriyoruz, mezun olan hiçbir şey bilmiyor. Hangi sektörde 16 yıl çalıştırsak onun profesörü olmaz? Hangi sanatta, hangi el işçiliğinde, hangi zanaatta, hangi ticarette, hangi mühendislikte, hangi el becerisinde müzisyen mi yetişmez 16 yılda? Sporcu mu yetişmez? Sanatçı mı yetişmez? Türk İslam el sanatlarıyla alakalı bir üstad mı yetişmez? Tesibe hüsnü hatta 16 yıl kündekariye, sedefkarlığa, çıraklıktan bir çocuğumuz böyle yürek özetse, odaklansa, ailesi arkasında dursa, kapalı çarşıda mücevherci mi olmaz yani? 16 yıl. Dolayısıyla bizim sektörü, gerekli olan sektörleri, bu sektörlerin ihtiyaçlarını bilmeden müfredat tek başına ne yapsın? Çocuklarımızın dini, milli, manevi, içtimai, ruhani konulardaki durumunu bilmeden, din, kültürü, ahlak dersi, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi gibi derslerin içeriğini neye göre hazırlıyoruz? Gençlerin kafasında ne tür deli sorular var, ne tür konulara kafa yoruyorlar, ne tür konularda konuşuyorlar? En çok hangi 2023'te sosyal medyada ve webde konular tıklanmış? Gençler en çok hangi konularda konuşmuş? Sosyal medyada en çok hangi konular reyting almış? TT olan, trending topic olan konular neler olmuş? Bütün bunlarla ilgili bir analiz yapılmadan biz neye göre seçiyoruz? Neye göre hazırlıyoruz yani? Çocukların eksikliklerini bilmeden, geçen dönemin iyi, doğru, tarafsız, bilimsel bir analizi yapılmadan yeni bir modeli nasıl ortaya koyabiliyoruz aziz dostlarım? Çok daha önemlisi, dünya artık malumunuz global küçük bir köy. Diğer ülkelerin eğitim analizleri yapılmadan, değil mi? Hani bir yarışın birincisini kim belirler? Her zaman ikinci belirler. İkinci sizden daha iyiyse birinci ikinci olur, sizi geçer. Ama ikinci çok gerilerdeyse adamların böyle çok koşturmacasına gerek kalmaz yani. Zaten rekor kırarak geçer yani. Dolayısıyla bizim çocukların rakibi olan akranlarının, çağdaşlarının nasıl bir eğitim aldıklarını bilmeden, doğru ve tam bir rekabet analizi yapılmadan bu çocukları neye göre yetiştireceğiz biz? Bize göre demek yeterli oluyor mu? Bana göre demek, bence bu doğru demek. Yarın göreve geldiklerinde, iş başına geçtiklerinde, yeni bir iş kurduklarında, bir girişim sahibi olduklarında, bir şirket sahibi olup ithalat, ihracat yaptıklarında, yurt dışına gidip bir dünya vatandaşlığı, onlarla karşılaştıklarında, karşılaşacak oldukları başka ülkelerin çocuklarının durumları ne olacak? Onların karşısında bizim çocukların durumu ne olacak? İşte bunun analizi yapılmıyor. İşte bu yapılmadan bir menü ne kadar işe yarayabilir? Kafamda deli sorular. Bu açıdan olay müfredattan çok daha fazla ve farklı bir şey gibi geliyor bana. Ama yine de hani modele bakmamız gerekiyor. MEB'in bütüncül eğitim yetkinliklerine baktığımızda, hani daha evvel sizlerle paylaştım bunu aziz dostlarım, adalet, saygı ve sorumluluk sahibi bir insan modeli vardı. Beden ve ruh bütünlüğünü sağlamış yetkin ve erdemli insan modeli vardı. Ki bu model içerisinde de hani sorgulayıcı, ondan sonra üretken, bilge, cesaretli, merhametli, vatansever, estetik duygusu olan, estetik görüşe sahip, ahlaklı, sağlıklı ve iradeli bir nesil yetiştirmek istiyordu ya Milli Eğitim Bakanlığı. İşte bu anlamda bu bütüncül eğitim modeline de bakmamız gerekiyor. Her şeyden evvel bütüncül eğitim modelinde bizi birleştirici ve bütünleştirici ana unsur olarak Türkçemiz görülmüş. Yani kaç kelimeyle konuşuyoruz? 350 kelime ya. Konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz. Türk Dil Kurumu'nun bu 85 bin kelimelik sözlüğü mecburi ders kitabı olmalı bence o zaman. Televizyonlarda bununla alakalı 600 tane spor programı olacağına Türkçeyi öğreten programlar olmalı. Sabah kuşağının o garabet içeriklerinin bırakılıp çocuklara bir şeyler öğreten sabah ve akşam kuşağında eğitici, kelime öğretici. Allah haşa yanlış yapıyor olabilir mi yani? Yarattığı insana ruh yükledikten sonra, yazılımını yükledikten sonra ilk yaptığı şey وَعَلَّمَا اَدَمَ الْاَسْمَا كُلَّ Esma'nın isimlerini öğretmiş, kelime öğretmiş. Dolayısıyla hani biz insanlar kelimelerle konuşuyorsak, kelimelerle düşünüyorsak, kelimelerle tasarlıyorsak, kelime kader oluyor bence kullandığımız kelime. Bu konuda yapılmış Harvard'da Dana Suskin'in yaptığı bir bilimsel araştırma da var malumunuz. Ve uzun yıllar sürmüş araştırma, bir görmüşler ki daha fazla kelime kullanan çocukların eğitim hayatları da daha kaliteli, evlilik hayatları da daha huzurlu, mutlu, iş hayatları da daha başarılı, sosyal network açıdan arkadaşlıkları da çok daha güçlü, samimi. Dolayısıyla kelime, çok daha fazla kelime öğretmemiz gerekiyor. Türkçeyi doğru kullanmamız gerekiyor. Bireyin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel, ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini eğer umursuyorsak, burada ana katalizör de Türkçemiz olacaksa çok güzel bir öğretme ve öğrenme süreci onlara oluşturmamız gerekiyor. Yetkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı öğrenme hedefi çerçevesi içerisinde ele almış. İşte hem alan becerileri hem kavramsal beceriler, işte bu becerileri destekleyen eğilimler, işte bu alan becerilerinde acaba inşallah gelecek hafta biraz anlatırım size, geleceğin temel yetkinliklerinde dünya bunu nasıl görüyor diye bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Dünyanın bu yetkinliklere nasıl baktığını ve öğrenme çerçevesi olarak neyi kabul ettiğini, bu alana ait bilgi kümelerinde o kümeye neleri aldığını bir görmemiz gerekiyor. Öğrenme yaşantıları demiş mesela. Öğrencilerin bütüncül gelişimleri için çeşitli öğrenme süreçlerini deneyimlemesi, deneyim. Bir kere deneyim diyorsak her gün öğrencileri okula alarak deneyim olmaz. Yaşantı temelli öğrenme demişler. Bağlam temelli öğrenme, proje temelli öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme. Ya ben mesela kendi gönlümden geçeni söyleyeyim. Yani işbirlikli öğrenme. Bence çocuk gitmeli, bir gün babasıyla, bir gün annesiyle çalışmalı. Evdeyse annesi bir gün onunla vakit geçirmeli. Ev işlerini onunla beraber yapmalı. Babasının iş yerinde babasının işiyle alakalı anketler yapmalı. Babam ne iş yapıyor, ne işe yarıyor, nasıl, memnun musunuz, razı mısınız, eksiklikleri var mı? Bunu babasıyla konuşabilmeli. Hani sorgulamaya dayalıydı ya. Yaşantı temelli öğrenme işte. Gazze'nin çocukları niye dimdik ayakta biliyor musunuz aziz dostlarım? Yaşantı temelli öğreniyorlar çünkü. Hayatın bütün acılarını, kederlerini, elemlerini, bir imtihan dünyası çekiyorlar, yaşıyorlar. Şehit oluyorlar, gazi oluyorlar. Ayaktalar, hayattalar. Rabbim onların yardımcısı olsun inşallah. Bizi de o yardıma vesile kılsın inşallah. Yüreğimiz yanık, dayanamıyor yüreğimiz gördüklerimize, izlediklerimize, işittiklerimize. İşte tam yaşantı temelli öğrenme diyorsanız orası yani. Aç da kalacaksın, sefil de kalacaksın. Hani sizden öncekilerin başına gelen şeyler sizin başınıza gelmeden, siz de yoklukla, açlıkla, belli sıkıntılarla, canla, malla, evlatla sınanmadan, denenmeden, eşle, aileyle, hemen canınızın alacağı mı zannediyorsunuz? Böyle diyor Rabbim. Yaşantı temelli öğrenme. Yani en azından Allah rızası için dostlarım, görüş beyan edin, gidin konuşun, anlatın, sosyal medyada paylaşın. Yani şu andaki, hani müfredatı bir tarafa bıraktım, eğitim takvimi bu ülkenin gerçeğine uymuyor. Dini açıdan uymuyor, milli açıdan uymuyor, manevi açıdan uymuyor, ticari açıdan uymuyor. Hayvancılıkla uğraşan bir bölgede çocukların o hayvanları otlamaya götürmesi, hayvanların ahıra kondukları bir dönemde onlara bakması, etmesi, çiftçilikle uğraşan bir yerde tarlanın sürülmesi, gübrenin atılması, oranın sulanması, hasat döneminde hasadın yapılması, meyve ise meyve, sebze ise sebze, sera ise sera. Yok, alıyoruz anne babalardan bu çocukları, biz bunları yetiştireceğiz. 18 milyon çocuğu aldığında 18 milyon o yaşlardaki genç sınıflarda tıkılı kalmış oluyor. Bence bu kelimen biraz ağır olabilir ama ben öyle düşünüyorum. Nereden bulacağız? Bir 18 milyon daha ihtiyacımız var. Onu nereden bulacağız? 4 milyonu aşkın üniversitede işsizliğin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz can dostlarım. Ne olursunuz? Allah razı olsun, beni anlamaya çalışın. Üniversite sorunu çözmüyor. Eğer yaşantı temelli öğrenme diyorsak, hani bunları annelerinin babalarının yanında, köylerinde, işte kendi memleketlerinde 6-7 ayet-i kerimede geçer. Kul siru fil arz. Yeryüzünü gezin, dolaşın. Allah'ın emridir yeryüzünü gezip dolaşmak. Gezelim. Gazze'nin yiğit kahramanlarına selam olsun. Yürümüş, tutuyor, yüklenmiş sırtına bohçasını. Bu bizim diyor 4. hicretimiz. Doğduğumdan beri yollardayım. Onlar ayakta kalıyor işte yani. Onlar mücadele ediyor. Dünyanın bütün saldırgan, acımasız, vahşi, yamyam, soysuz köpekleri saldırıyor ve onlar hala hayatta ve ayaktaysa bundan dolayı. Çünkü yaşantı temelli öğreniyorlar. Ateşin tadını yanarak öğreniyorlar. 3 santim kar yağınca, kar yağma ihtimaline karşı okullarının tatil olduğu İstanbul'un çocukları hayatın zorluklarına nasıl mücadele edecek? O zorluklarla nasıl göğüs gelecek de mücadele edecek? Onun için hani proje temelli öğrenmede ben şunu anlamıyorum yani. Geçmişte yapılan, 20 yıldan beri yapılan işte evet çiçekti, böcekti, kağıttı, kartondu bilmem ne götürelim. Güzel olsun diye çocuklar yerine anneler babalar yapsın. Onu da sınıflarda, okulların girişinde sergileyelim. Proje temelli öğrenme bu değil. Verirsin çocuğa bir projeyi, git dersin. Oturduğun sitede, oturduğun mahallede, oturduğun yaşadığın köyde kaç çeşit çiçek var? Topla gel bakalım. Kaç farklı yaprak? Topla gel bakalım. Kaç çeşit bitki var? Bir numunesini al gel bakalım. Hangi meyveler daha fazla oluyor? Bir bak bakalım. Sorgulayıcıysa niye sadece bu oluyor? Başka bir şey olur mu? Düşün bakalım. Burada farklı bir şey yapabilir miyiz? Buraya bir katma değer katabilir miyiz? Biz senden de bir destek alalım bakalım. Sorgulatalım. 3 tane dünya ülkesi vatandaşı, dünya vatandaşı olan farklı ülkelerden arkadaş edinip onlarla iş birlikte öğrenme, beraber bir şey öğrenin bakalım. Beraber bir iş yapın bakalım. Böyle olur yani. Farklılaştırılmış öğretim diyor mesela. Yarıştıran ve ayrıştıran değil. Ben de burada işte bana bu şey gibi geliyor. Yani hakaret gibi geliyor. Yani hem bunu buraya yazacağız. Yarıştıran ve ayrıştıran değil. O zaman tamam, notu kaldıralım. Yok dünyanın birçok ülkesinde not. Bireysel farklılıklara duyarlı. Ne demek bu? İnşallah yazdıklarının bu sefer arkasında dururlar yani. Nitelikli bir çeşitliliğin sağlanması. Öyle mi? Benim gördüğüm, ben geziyorum bu ülkeyi karış karış. Tek tipçi bir eğitim metodumuz var. Kimse kimseyi kandırmasın. Yarış atı olarak kullanılan çocuklarımız var. Sınav sonuçlarına odaklı velilerimiz var. Notu bir put olarak görüp o nota kavuşamazsa, o notu almazsa, geçer puan alamazsa kendini cehennemlik olarak gören çocuklarımız var. Düşük not aldığında hayat başarısını umursamadığı için çocuğunun cehennemlik olduğunu düşünerek ona özel ders, özel hoca, etüt merkezi, dershane peşinde koşan velilerimiz var. Bu mu zenginleştirme, bu mu destekleme? Evet, sınav sistemi bitti diyorsanız ayağınızın altını öperim. Biz sınava değil, kişiliğe. Hani bizim çocukluğumuzda ilkokulda iki açtığınızda sağ ve sol sayfası vardı karnenin iç kısmında. Solda dersler, sağda hal ve gidişat vardı, ahlak vardı. Keşke sol taraf tamamen yok olsa puanları, sağa baksak. Çünkü bir insan bir şekilde öğrenir. Hayat nasıl, arkadaşlığı nasıl, dostluğu nasıl, ahlakı nasıl, edebi nasıl, kul hakkına saygısı nasıl? Akran zorbalığı yapıyor mu? Hakkından fedakarlık yapıyor mu? Gayretkeş mi? Çilekeş mi? Sabırlı mı? Dayanıklı mı? Metanetli mi? Bilmiyorum. Eğitimci dostlarım herhalde benden daha iyi düşünmüşlerdir diye düşünüyorum bunu. Programlar arası bileşenler demişler mesela. Sosyal ilişkileri destekleyen. Ben Allah rızası için kimse kimseyi kandırmasın. 100 yıldan beri bu ülkeye ihanet ettiler. Spor bu ülkenin birleştirici şeyi diye. Sanki din değil, diyanet değil, cami değil. Kültür değil, gelenek görenek değil, her türlü geleneğin, göreneğin iptal edildiği İstanbul Sözleşmesi işte. Bunu dayattılar, batırlar bize ya. 100 yıldan beri çektik çilelerini, hala da çekiyoruz aziz dostlarım. Ne oldu? 100 yıldır sosyal ilişkileri destekledi mi spor? Allah rızası için cevaplayın. Allah'ın rızasını koydum bak, Allah'ın hatırını koydum ortaya. Kul hakkıdır yani, mahşerde hesaplaşırız sonra. Sizce spor sosyal ilişkileri destekledi mi yani? Benim gördüğüm şu, ben Türkiye'yi karış karış dolaşan bir kardeşinizim. Nerede iki tane komşu ilçe var birbirine düşman, bilmem ne futbol liginin bilmem ne kümesinin bilmem ne maçındaki olaylar dolayısıyla. Nerede iki tane yakın il var birbirine düşman? Hani birleştirecekti bunlar? Hani dostluk olacaktı, kardeşlik olacaktı, centilmenlik olacaktı? Ben, anneler babalar benim kadar giremiyordur. Ben her gün bir okuldayım, bir sınıftayım. Akran zorbalığı denilen bir şey var. Nerede biliyor musunuz? Okul öncesi eğitimde, anaokulunda veliler uyanın, anne babalar imdat, imdat. Uyanın Allah rızası için. Çok şükür Kazakistan'daki gibi hani komaya sokan bir haber daha görmedik ama orada izledik hep beraber. 4 yaşındaki çocuklar birbirini akran zorbalığıyla dövdüler, işkenceler yaptılar, öldüresiye. Komaya girdi çocuk. Okul öncesi ya. 3-4 yaşında masum meleklerden bahsediyorum. Sizce bu çocuklar nereden öğreniyor bunu? Sizce? Sizce? Oyuncaklarına bakıyor musunuz çocukların? Milli Eğitim Camiası gerçekten milli olacaksa oyuncak projesi koyar ortaya. Bu çocuklar okula gelmezden evvel 4 yılı nasıl geçiyor diye kafaya takar. Hangi oyunları oynuyor diye kafaya takar. Bunlar hangi çizgi filmleri izliyor diye bakanlığın bir çizgi film bütçesi olur. 3D animasyonu olur. Sadece bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstüne bir vebal olarak atmıyorum. Sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, zenginlerimizin, vakıflarımızın da bu konu umurunda olur. Ben görmedim. Umurunda olan bir vakıf görmedim. Umurunda olan bir iş adamı görmedim. Bu konu umurunda olan bir sanayici görmedim. Ama öbür tarafta 88 milyar dolarlık oyuncak sektörüyle sapkın oyuncaklarını, fuhşiyat dolu oyuncaklarını, garabet oyuncaklarını, böcekten, çiçekten, yarasadan, örümcekten, süper kahraman diye bizi yutturdukları oyuncaklarını dini değerleri aşağılayarak çocukları 4 yıl 5 yıl onlarla yetiştirip eğitip fıtratını bozarak okula teslim ettikten sonra iş işten geçmiş oluyor zaten eğitimci dostlarım. Ahlakı pusulu olarak milli ve manevi değerlerimiz ahlaki pusula nasıl yani? Milli manevi değerlerimiz okullarda böyle mi olacak? Bilmiyorum. Yani sadece yazmış olmak bir şey çözmüyor ama ben derdiyle dertlenen bir kardeşiniz olarak eğitimin, bunu yaşayan, gören, oradaki sıkıntıları konuşan, bununla ilgili anketler yapan bir kardeşiniz olarak gönlüm yanık yani. Öğretimsel değerlendirme. Bilmiyorum ya, benim için bir şey ifade etmiyor yani. Süreç değerlendirme, öğrenme kanıtları, ölçme ve değerlendirmede. Bakın, nasıl olur biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı ne zaman mezun ettikleri çocuklarını ölçer ve değerlendirir, ayaklarının altını öperim ya. Arkadaş ilkokulda 4 yıl yetiştirdik diye mezun takip programı yaparlar. İlkokul öğretmenleri, ilkokul müdürleri, ilkokulu kuran vakıflar, dernekler, sivil toplum, oraya himmet eden iş adamları, kimse yani o ilkokulla ilgilenen. Ya biz 4 yıl bunu yetiştirdik, yolladık. Nerede, ne durumdalar? Ortaokulda zorlanıyorlar mı? Bir gidelim bakalım. Allah rızası için soruyorum. Hangi ortaokulda bugüne kadar bir ilkokul öğretmeni gitmiş de öğretmenler odasına girerek demiş ki arkadaşlar şu şu şu öğrencilerinizin öğretmeni benim. Bir derdiniz var mı? Memnun musunuz yetiştirdiğimiz bu üründen demiş mi? Hangi ortaokul öğretmeni bir liseye gidip de arkadaşlar bu öğrencileri biz yetiştirdik. Bu öğrencileri biz size teslim ettik. Memnun musunuz? Razı mısınız? Hazırlayabilmişiz mi? Altyapıları güzel mi? Demiş mi? Hangi lise öğretmenleri gitmiş bir üniversiteye de akademisyenlerin huzuruna çıkıp amfide öğretmenlerin, öğrencilerin huzurunda ya bu çocukları biz yetiştirdik, iyi yetiştirebilmiş miyiz demiş mi, diyebilmiş mi, buna cüret edebilmiş mi, buna yürekleri yetmiş mi? Sıkıntımız var, derdimiz var. Herhalde bununla da dertlenmemiz gerekiyor değil mi aziz dostlarım? Hele hele erdemler başlığında böyle bir öğretmen yansıtmaları var. Yani uygulayıcının yorumuna, akıl yürütmesine, değerlendirme ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak beceri geliştirme süreci ilişkin yansıtmaları. Ben cümleyi okurken yoruldum zaten. Ben ne olduğunu anlayamadım bunu. Anlayan varsa yazar. Zaten yorumlarda geliyor. Web'ten takip ediyorum. Gelecekteki uygulamaların iyileştirilmesi. Ne demek bu şimdi? Hani dünyanın geleceğindeki uygulamalar mı? Okuldaki, okulun hani bir dönem sonraki uygulamalar mı? Öğrencinin kendi uygulamaları mı? Öğretmenin uyguladıkları şeyler mi? Eğitim enstrümanları mı? Eğitim araç gereçleri mi? Eğitim materyalleri mi? Öğretmen yansıtmasından ben bunu anlamıyorum. Çok daha derin bir şey var orada. Öyle olmalı yani. Hal ve gidişat diye öğretmen kanaatini belirlerdi. Eve geldiğimizde büyüklerimiz önce karnının sağ tarafına bakardı ya. Bilim, teknoloji, çevre denmiş. Bilim teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi ve yöneticisi olmak. Hani girişimci mi yetiştiriyoruz? Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, toplum, çevre. Hani bunu yazmak bir şey çözmüyor ki. diyor muyuz mesela? Biz uzay sanayinde, biz savunma sanayinde, biz tarımda, biz çiftçilikte, hayvancılıkta, ziraatte, biz denizlerde, üç tarafımız deniz sonuçta değil mi? Şöyle bir şey yapıyoruz. Enerjide hedefimiz var mı ülke olarak? Ve bunu hani tabii ki ülke olarak savunma sanayinde Allah razı olsun büyüklerimizden çok çok değerli hedeflerimiz var. Çok ileri atılımlarımız, dünya çapında başarılarımız var. Madar iftarımız, göz aydınlığımız savunma sanayi. Ama diğer sektörlerle ilgili de bir hedefimiz var mı yani? Tarımda %95 suyu az kullanarak 5 kat, 6 kat verim alan dikey tarım var. Bovary Farming ismini de vereyim yani. Dünyanın en iyisi Amerika'da. Şimdi ben soruyorum. Antalya'da, Sera'daki çiftçilerimiz suyu %95 daha az kullanıp kendilerinden yılda 5 kat daha fazla verim alan Amerika ile nasıl rekabet edecekler? Ya da Avustralya'da deniz suyunu çok özel bir santralle, yeni buldukları bir enerji santraliyle aynısını Tel Aviv'de kurdular. Deniz suyunun arıtmasını çok ekonomik bir seviyeye çekerek deniz suyunu arıtıp bu sırada da enerji elde edip çölün ortasında on binlerce ton domates yetiştiren Avustralya ile mi rekabet edeceğiz? Bilmiyorum. Hani bilim, teknoloji, çevre dediğimizde inşallah size gelecek hafta biraz daha anlatacağım. Ondan sonraki hafta asıl bölüm gelecek. Geleceğin temel yetkinlikleri, dünya nereye doğru gidiyor biraz anlatacağım yani. Okul temelli uygulamalar demiş mesela. Yerel ve bölgesel eğitim ihtiyaçlarının dikkate alınması. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum. Yani bir programda ilk defa ağzımla yemin çıktı. Benden affedin beni, özür diliyorum hepinizden aziz dostlarım. Gönlümün yanık. Gönlüm yanıyor yani. Beni affedin ne olursunuz. Zor tutuyorum kendimi yani. Yanıyorum, ölüyorum. İmdat diyorum yani. Bu çığlığı ne zaman duydunuz siz bu programlarda? Yerel ve bölgesel eğitim ihtiyaçlarının dikkate alınması. Ya ben buradan şunu anlıyorum. Mesela Kenan Evren zalimi, haini alçakçı bir kararla silah sanayimizi yok etti 12 Eylül'de. Ya aklınız alıyor mu aziz dostlarım? Karadeniz uşakları silahçıdır. Silah yaparlar. Ne kadar büyük zenginlik. Nasıl toplatırsın ya bunları sen bir asker olarak? Nasıl toplatırsın? Hazine gitti, hazine. Küçücük çocuktum ben o zaman. Trabzon'da o küçücük evin altındaki atelyede küçücük çocuklar namlu yapardı. Silah yapardı. Küçüklükten itibaren bunu yapardı. Yani İsviçre saat sanayisi dediğimde aklınıza ne geliyor? 600 yıllık saat sanayinde dedesinden babasından göre göre 3-5 yaşından itibaren o küçük tezgahın yanında atelyede şununla bununla böyle uğraşa uğraşa işte saatçi oluyor. Ondan sonra işte 10. kuşak, 20. kuşak, 50. kuşak diye anlatılıyor İsviçre saat sektörü. Niye Türkiye silah sektörü olmasın? Niye Türkiye'nin silah sanayisi olmasındı yani? Ama darbeyi yapanlar aldıkları emirle yok ettiler Türkiye'nin 30 yılını, 40 yılını. Haince. Karadeniz uşakları silah yapıyor. Ne kadar güzel. Kursaydın, teşvik etseydin, destek verseydin. Ondan sonra İsrail'in, İtalya'nın, Alman'ın silahına, Amerika'nın silahına muhtaç kalır mıydık yani? Ağlıyordu askerimiz, polisimiz. Kendi kullandığımız silahı üretemeyen bir pozisyondaydık. Neden? Öldürdün çünkü silah sektörünü. Yerel ve bölgesel eğitim ihtiyaçlarının dikkate alınmaz. Bölge bölge, bir yerde hayvancılık, bir yerde tarım, bir yerde pamuk, bir yerde fındık. Bir yerde üzüm, bir yerde zeytin. Bir yerde sadece zeytin. Bir yerde zeytinyağı, bir yerde badem, bir yerde ceviz. 53 tane dünya çapında çok farklı, ilk 3'te, 5'te, 1'de olduğumuz ürün var. Allah aşkına hangi öğrencimiz biliyor bunu? Kayısı, bununla alakalı, fındık, bununla alakalı, Antep fıstığı, bununla alakalı, yer fıstığıyla alakalı. Öğretmenlerin de diyor ihtiyaca yönelik işbirliğine dayalı karar verebilmesi. Ne bileyim, inşallah yazdıkları gibi olur. İnanmıyorum ama. Program dışı etkinliklerde de sosyal sorumluluk programı yapmışlar. Hayat boyu öğrenme, kariyer deneyimleri. Ya bunu mücbir kılmadan, yani her çocuk daha ilkokuldayken, anaokulundayken bir sosyal sorumluluk faaliyetinin içerisine mücbir kılıp onu, çok basit ya, bir apps yazarsınız. Zaten ailenin telefonları var. Bununla girersiniz bilgileri, oradan takip edersiniz. Kameralar koyarsınız okulda. Yere tükürüyor mu? Elini yıkıyor mu? Tokalaşıyor mu? Yerden bir çöpü alıyor mu? Arkadaşına yardımcı oluyor mu? Okula gelirken okul çevresini temizliğine yardımcı oluyor mu? Sınıfın temizliğine yardımcı oluyor mu? Yemek yerken yemekhanede sırayı bozuyor mu? Ahengi bozuyor mu? Bir sürü şey var yani. Face recognition sistemi var. Papal scan dediğimiz göz tarama sistemi var. Akıllı kameralar var. Bir ölçebilirsiniz bunu yani. Çin 30 milyon kamerayla özel bir vatandaşlık projesi yürütüyor bununla alakalı. Takip ediyor, ölçüyor, değerlendiriyor ve pasaportunu iptal etti. 10 milyon vatandaşına dedi ki sen Çin'i temsil edemezsin. Senin yurt dışına gidişini yasaklıyorum. Böyle olur bu iş. Yoksa kariyer deneyimleri dersin öyle kalır. Sosyal sorumluluk programı dersin öyle kalır. Mücbir tutulan bir sistem olması gerekiyor. Çocuklar mezun olmadan evvel şu kadar saat bir sosyal sorumluluk projesi yapmak zorundalar. Yazılı olan bir şeyler var. Hani o kadar da hakkaniyetsiz davranmayalım. Ama bunun uygulanmasıyla alakalı nasıl olacak? Staj da var ona kalırsa. Nasıldır staj? Gidersiniz tanıdık bir şirket bulursunuz. Staj defterini imzalatırsınız. Gitmiş gibi yaparsınız. Ciddiyet. Sıkıntıya da girecek. Ailelerin de hoşuna gider. O nasıl olsa başka bir iş yaptırıyor ona. Ya da staj yapacağına teste çalışıyor, sınava çalışıyor. Bu mudur? Geleceğimiz böyle mi olacak yani? Aziz dostlarım. Gönlümüz yanık, yüreğimiz kavruk. Biz bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yine her zamanki gibi sürçülisan ettiksek affola, zülfiyare dokunduysak affola. Ama bilin ki ülkemizin iyiliği, sizlerin iyiliği, çocuklarımızın geleceği için konuşuyoruz. İnşallah gelecek hafta bu MEB'in bütüncül eğitim yetkinliklerini incelemeye, marif modeline bakmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da hani son bölümü bu inceleyeceğimiz programın, herhalde programın ilerleyen bölümlerinde de geleceğin temel yetkinliklerine bakmış oluruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.